Hacegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Sekir ve Sahıf. Pek muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, bugün Hacegan mektuplarından yeni bir mektupla karşınızdayız. Konumuz tasavvuf severleri çok yakından ilgilendiren Sekir ve Sahıf ve bununla alakalı olarak şatahat konusu olacaktır. Bilindiği üzere Sekir manevi sarhoşluğa erişerek salikin kendinden geçmesi ve şatahat dediğimiz dışı şeriata zıt görünen bazı sözleri ifade etmesidir ki bu daima sufi mahfillerinde tartışma konusu olmuştur. Bazı tarikatlar manevi cezbe halini, sekir halini daha üstün görürken nakşilik gibi bir diğer kısım tarikatlarda manevi olarak insanın kendinde olmasını, aygın olmasını üstün tutmuşlardır. Bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri de 95. mektubunda bize detaylı bilgi vermiştir. Hangi sekir mi, sahıf mı, hangisi daha bizim yolumuza uygun? Bununla alakalı açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle imama göre sekrin kaynağı velayet, sahvın yani insanın daima kendinde olması, şuurunda olması, sahvın kaynağı da nübüvvettir. Yani sekir haline düşen sufiler, velayet makamının verdiği cezbe ile bu hale düşerken, bunun aksine daima aygın olan, manevi sarhoşluğa kapılmayan sufiler, saf halindeki sufiler de nübüvvet makamından feyiz almaktadırlar. İmam bu konuyu şöyle ifade eder. Bilmek gerekir ki sekir halinde ortaya çıkan şeyler velayet makamından bir parçadır. Halbuki sahıf hali nübüvvet makamı ile ilgilidir. Nebevi yolda gidenlerin büyükleri peygamberlere tam olarak uydukları için onların sahvından yani aygın hallerinden feyz alırlar. Bistamiye denilen büyükler, Bistamiye tarikatına ait olan büyükler ise sekrin sahıvdan daha üstün olduğunu söylemişlerdir. Bunun için Şeyh Beyazlı Bistami Kuddisesi Ruh, benim bayrağım Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından daha yüksektir demiştir. Kendi bayrağı velayet bayrağıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağı ise nübüvvet bayrağıdır. Velayet bayrağı sekre dönük, peygamberlik bayrağı ise sahva yönelik olduğu için o sekri üstün tutmuştur. Bu kabilden olarak bazı sufiler velilik nübüvvetten daha üstündür demişlerdir. Tabi bu yine daha önce de geçmişti mektubatta. İbn Arabi Hazretleri gibi bazı sufiler de velayetin nübüvvetten daha üstün olduğunu söylemişlerdir. Ama bunun yorumunu İbn Arabi Hazretleri yine şöyle açıklar. Her peygamberin velayeti de olduğu için netice itibariyle peygamberlerin velayeti evliyanın velayetinden daha üstündür diyerek yine de peygamberleri en üstün mertebede görmüştür. Buna rağmen bu tür tartışmalı konular maalesef gündemi fazlaca meşgul etmektedir. Halbuki asıl olan Allah'a kul olmak ve bu Allah'a yaptığımız kulluğu da Kur'an ve sünnet çerçevesinde yürütmektir. İşte bu konuyu açıklarken İmam Rabbani şöyle devam ediyor 95. mektubunda. Zira onlar velayette teveccühün Hakk'a, nübüvvette ise teveccühün insanlardan yana olduğunu görmüşlerdir. Hakk'a karşı olanın insanlara karşı olanlardan daha üstün olduğu açıktır. Yani şunu söylemek istiyor imam. Veli bütün ilgisini, alakasını Rabbine yöneltmiştir. Halbuki enbiya ve rusul, peygamberler vakitlerinin ve ilgilerinin büyük çoğunluğunu ümmetlerine hasretmişlerdir. Bu durumda zahiren, görünüş açısından velilerin daha üstün olduğu zannına kapılabilir insan. Halbuki imama göre durum böyle değildir. Durumun aslı şudur. Her ne kadar peygamberler ümmetleriyle meşgul olsalar da onların kalpleri, gönülleri her daim Rableriyle beraberdir. Onların insanlarla olan ilgileri, muhabbetleri, meşguliyetleri o enbiyayı Allah'tan alıkoymaz. Halbuki velayette manevi zevk vardır. Ama sanki veli Rabbi ile olan o muhabbetinde kulları unutmuştur. Böyle olduğu için Rabbi ile daha fazla meşgul olabilir. Ne var ki asıl olan burada Kur'an'ın bize yol göstermesiyle hem insanlarla ilgili alakalı olmak, onlara tebliğde bulunmak, onlara irşatta bulunmak, hem de Allah'ı unutmamaktır. Nakşilik tabiriyle halvet der encümen halini yaşamak. Zira halvet der encümen halindeki sufi halkın içinde Hak ile beraberdir. İmam Rabbani aynı mektupta bu konuyu şöyle açıklar. Peygamberler bütün varlıkların en üstünleridir. Nimetlerin en üstünü onlara verilmiştir. Velayet nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvet bir bütündür ve velayeti içine alır. Bunun için nübüvvet her velayetten daha üstündür. İster peygamberin velayeti olsun, ister velinin velayeti olsun. Bundan dolayı da sahıf sekirden daha üstün, daha kıymetlidir. Velayet nübüvvetin içinde bulunduğu gibi sekir de sahvın içindedir. Onun bir parçasıdır. Burada İmam Hazretleri gerçekten de sekir ile sahv arasında çok mükemmel bir denge kurmaktadır. Her ne kadar Nakşilerin savunduğu sahv hali, yani manevi aygınlık ve dinginlik hali insanı cezbesiz gibi gösterse de Nakşilerdeki hal yine de sekir, o manevi cezbe, o manevi coşkunluğu da içermektedir. Ama kamil sufi, kamil salik o cezbesini, o taşkınlığını kontrol altına almış. Böylece ağzından şataat dediğimiz zahiren şeriata aykırı sözler çıkmamıştır. Bunu Allah dostları şöyle ifade ederler. Tazikli bir suyun, çeşmenin altına siz küçük bir kap koysanız o kap su ile dolmaz. O tazikli su girdiği hızla tekrar o kabı terk eder. Kabı suyun altından çektiğimizde belki birkaç parmaklık az bir su içinde kaldığını görürüz. Halbuki o çeşmenin altına büyük bir kova, büyük bir varil koysak su ne kadar tazikli olursa olsun o varil suyu tutar. Yani sahaf halinde gönlü, kalbi, manevi olarak genişlemiş, inşirah bulmuş insanlar o manevi cezbeleri hazmederler. Onları dışarıya, tabiri caiz ise kusmazlar. İçlerinde onları hazmederek manevi gıda haline dönüştürürler. Bu sebeple İmam-ı Rabbani nübüvveti velayetten, sahfı da sekirden üstün görmektedir. Tabii burada şu da anlaşılmamalıdır. Yani sahu demek insanın cezbesiz, manevi zevklerden uzak bir halde bulunması, katı kalp olması manasına gelmez. Yani İmam Cüneyt Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir gün kendisine bir sema meclisinde sema yapan dervişler derler ki yani ey imam nedir bu durgunluk? Biz hepimiz coştuk, hareket halindeyiz. Halbuki sen hareketsiz duruyorsun. Bunun üzerine İmam Cüneyd el-Bağdadi Hazretleri bir ayeti kerimeden yola çıkarak onlara cevap verir. Siz o büyük dağları hareketsiz görürsünüz. Ama onlar her an hareket halindedirler buyurarak kendisinin de teşbihi hata olmazsa büyük bir dağ gibi hareketsiz göründüğünü ama içinde nice volkanların kaynadığını oradaki arkadaşlarıyla, sahabesiyle paylaşmış olur. Evet, şöyle diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Avamda bulunan sekirsiz sahıf sözümüzün dışındadır. Öyle sahvın üstün olduğunu söylemek saçmalamak olur. İçinde sekir bulunan sahvın sekirden daha üstün olduğu meydandadır. Yani avam insanlarda, manevi cezbelerden, manevi hayattan uzak insanlarda görülen o kendinde olma hali makbul bir hal değildir. Çünkü onlar kendileriyle meşguldürler. Her ne kadar onlar kendilerinde görünseler de onların o aygınlık hali esasında dünya ile sarhoşluğun da bir göstergesidir. Burada asıl olan muhterem dinleyici kardeşlerim, insanın Allah sevgisi ve muhabbetiyle kalbi kaynar iken, gönlü sıcacık, dili Allah'ın zikriyle ılık ve ıslak iken, yine de kendi şuurunu kaybetmemesi, şeriatın, Kur'an ve sünnetin çizgilerini aşmamasıdır. Yani imam bu sözleriyle sekri olmayan, manevi cezbesi olmayan aygınlık halini makbul görmez. Ona göre bu tür kuruluk halleri ancak avama layıktır. Yani hiçbir ilahi cezbeye ve tecelliye mazhar olmamış bir müridin sahıf ehli olarak övünmesi boşunadır. İmama göre sahıf halinin üstün olmasının en önemli sebebi şer'i bilgilerin tümünün nübüvvet yani sahıf mertebesinde bizlere gelmiş olmasıdır. Şöyle ki Allah Resulü ve diğer peygamberler vahyi kabul ettiklerinde son derece aygın bir halde iken bu ilahi kelama muhatap olmuşlardır. Bu sebeple insanın anladığı sözleri yanlış yorumlamasına sebep olabilecek manevi cezbe sarhoşlukları Nakşilik'te pek makbul görünmez. Bu sebeple sahfı üstün tuttukları sebebinden dolayı Nakşiler manevi terbiye metotlarında semayı, musikiyi fazlaca kullanmazlar. Zira bu tür musiki, cehri zikir insanda kontrolü zor olan manevi cezbeler ve sekir, manevi sarhoşluk hallerine insanı götürür. Halbuki tasavvufta asıl olan manevi sarhoşluklarımızı kontrol altında tutmaktır. İmam Rabbani esasında kendisinin de bir zamanlar bu tür manevi cezbelere, sarhoşluklara tutulduğunu ama zamanla bu hali aştığını bizlere haber verir. İmama göre Nakşiliye, Sıddıkiye yolu denmesinin sebebi sadece silsilesinde Ebu Bekir Efendimizin olmasından değil, onun haliyle hallenmemizden yani sahıf halini korumamızdan kaynaklanır. İmam bunu şöyle ifade eder. Batıni marifetlerin şer'i bilgilerle tam uygun olduğu makam sıddıklık makamıdır ki velayet derecelerinin en üstünüdür. Bu makamdaki marifetler şeriattan kıl kadar ayrı olmaz. Sıddıklık makamı üstünde yalnız nübüvvet makamı vardır. Peygambere vahiy ile gönderilen ilimler sıddıklara ilham ile bildirilmektedir. Bu iki ilim arasındaki fark, vahiy ile ilham arasındaki fark kadardır. O halde bunlar arasında nasıl bir zıtlık olabilir ki? Sıddıklık makamının altındaki makamların hepsinde az çok sekir, yani manevi sarhoşluk ve dalgınlık halleri vardır. Sekirsiz olan tam uyanıklık yalnız sıddıklık makamındadır. Peygamberlik ile sıddıklık bilgileri arasında ikinci bir fark da vahyin şüphesiz kesin doğru olmasında yatar. İlham ise zan iledir. Yani imama göre her ne kadar sıddıklık makamı da çok yüce bir makam olsa da bu makamda bulunan sufiye gelen ilhamlar neticede zandır. Yani onlarda sufinin özellikle algılamasında hata yapması mümkündür. Halbuki peygamberlerin algısında, vahyi kabulünde en ufak bir şüpheye, en ufak bir dalgınlığa ve hataya mahal yoktur. Zira vahiy Allah'ın koruması altındayken ilhamda durum böyle değildir. İmam şöyle devam eder. Her ne kadar ilhama mazhar olan kalp alemi emirden olup yüce bir mertebeye sahip ise de akıl ve nefis ile birlikte bulunduğu için onların kötü tesiri ile hata yapabilir. Böylece İmam-ı Rabbani Hazretleri sekir ve sahuf kavramları ve bu haller içinde Nakşilerin daha çok sahuf ehli olduğunu bizlere sebepleriyle açıklamış olmaktadır. Netice olarak özetlersek Nakşilik velayetten çok nübüvvetin gölgesinden feyiz almaya çalışan bir tarikattır. Nasıl ki peygamberler sebeplere sarılarak daima manevi aygınlık içinde ümmetlerini irşad etmişler, onlara yol göstermişlerse, Nakşiler de aynı şekilde sekir haline fazla dalmadan, manevi cezbeye insanı götüren musiki ve semayı kullanmadan, hafî zikir ile kendi hareketlerini ve manevi cezbelerini kontrol ederek normal bir insan gibi yaşamaya gayret göstermişlerdir. Bilhassa günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum, manevi sarhoşluk veyahut da sekir hallerini iddia ederek bazı insanların şeriatın aleyhine laflar etmesi veya İslam'ın şeriatını, İslam'ın ana kurallarını zedeleyecek sözler sarf etmesi yanlıştır. Asıl olan insanın hem sözlerinde hem hallerinde ve yaşantısında dengeyi muhafaza etmesi, manevi sarhoşluğa kapılmamasıdır. İnsanların o halleri yaşamadan, Mevlana'nın yaşadığı, Beyazlı Bistami Hazretleri'nin yaşadığı o güzel yüce halleri yaşamadan bu tür sözleri taklit etmesi ise Allah muhafaza buyursun, insanın manevi hayatını tehlikeye atar. Mevlana Hazretleri'nin tabiriyle bu tür yüksek sözler, yüksek kalibreli sözler söyleyenler kuş olmadığı halde ördek sesi çıkaran avcıya benzer. Bunların niyeti nedir? İnsanları avlamak, yani bilgisi, görgüsü az olan insanlara yüksek kalibre sözler ederek onları etkilemek ve tesir altına almak, böylece onları istismar etmektir. Yüce Rabbimiz bu tür kötü düşüncelerden veyahut da bu tür kötü düşünceli insanlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Her halükarda sahuh halinde, manevi aygınlık halinde bu tarikat sürecini, maneviyat sürecini yaşamayı hepimize nasip eylesin. vahdeti vücut ve vahdeti şuhud. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında sadece saliklere, müritlere manevi nasihatlarda bulunmakla kalmaz, bazen de anlaşılması zor olan halleri, tabirleri ve makamları bizlerle paylaşır. Bu kavramlar arasında en zorlarından biri olan şüphesiz vahdeti vücut kavramıdır. Yani varlığın birliği. İmam Rabbani Hazretleri yanlış anlaşılmaya çok müsait olan bu kavram karşısında vahdeti şuhud kavramını geliştirmiş. Böylece sufileri panteizm veya buna benzer batıl inançlara düşme tehlikesinden korumak istemiştir. Esasında vahdeti vücut gerçek tevhide götüren bir manevi haldir. Genelde Müslüman arasındaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı kavramını sufiler biraz daha geliştirerek La mahbube illallah, Allah'tan başka gerçek manada sevilmeye layık hiçbir varlık yoktur haline, makamına dönüştürmüşlerdir. Bir kısım sufiler biraz daha ileri gidip La maksude illallah, Allah'tan başka varılacak bir gaye, bir hedef yoktur demişlerdir. Ve bir kısım sufiler, ki bunların başında İbn Arabi Hazretleri gelir, vahdeti vücudu savunmuş La mevcude illallah, yani Allah'tan başka gerçek manada varlık yoktur sözünü ifade etmişlerdir. Tabii ki bunlardan Allah'tan başka La mahbube illallah, La maksude illallah konularında bir tartışma yoktur. Bütün Müslümanlar bunu kabul ederler. Ama La mevcude illallah dersek, Allah'tan başka varlık yok dersek, o zaman kainattaki bizim durumumuz, şerlerin, kötülüklerin durumu ne olacak şeklinde kelamcılar bu konuda itiraz etmişler. Ve cidden sufiler arasında, ulema arasında büyük tartışmalara sebep olmuşlardır. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında 43. mektupta bu konuyu ele alır ve bizlerle şu fikirleri paylaşır. Bilmiş olasın ki tarikat ehli sufilere sülük esnasında iki tür tevhid zahir olur. Birincisi tevhid-i şuhudi, ikincisi ise tevhid-i vücudidir. Yani vahdeti vücut halini yaşamaktır. Tevhid-i şuhudi sadece biri görmektir. Yani salik her şeyi yapanı bir varlık olarak görür. Ayrı ayrı şeyler görülmez. Tevhid-i vücudi ise var olanın tek olduğuna inanmaktır. Ondan başka her şeyi yok bilmektir. Kainat hakikat yok olmakla beraber ancak tek mevcut olan Hakk'ın tecelli ve zuhur yerleridir. İmama göre bunlardan vahdeti vücut inancına kail olanlar, bu inancı kabul eden sufilerin ilmi, ilmel yakin türü bir anlayıştır. Halbuki tevhid-i şuhudi ise aynel yakin mertebesinde bir ilim olup, imama göre bu öncekinden daha yüce bir makamdır. Tarik ehli içinde tevhid-i şuhudi gerekli olup, tarikat ehli yani saliklere gerekli olan tevhid-i şuhudi haline yaşamak ve fena filah makamına erişerek bütün kainatın arkasında, fiillerin, oluşların arkasında Allah'ın var etme, yaratma gücünü görmek, tek fail olarak onu bilmek gerekir. Halbuki imama göre vahdet-i vücut anlayışı tarikatın gereklerinden bir ihtiyaç değildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda Mevlana Hazretleri'nde gördüğümüz güneş ve yıldızlar örneğini verir. Şöyle ki, güneş doğduğunda bütün yıldızlar kaybolur. Ama bunların kaybolması yok olması değildir. Göze görünen sadece güneşin ışığı ve nurudur. Halbuki güneş battığında yıldızlar tekrar ortaya çıkacaktır. Mevlana Hazretleri bunu çok güzel ifade eder. Der ki, siz güneşin ışığı karşısında bir mumun ışığını fark edemezsiniz, göremezsiniz. Ama o mumu bir pamuk yığınına tutsanız, o pamukların hepsi alev alır. Belki tonlarca pamuk, tarlalar dolusu pamuk yanar gider. Halbuki o mumun ışığı yok kadar az görünmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de yine buna benzer fikirleri şu misal ile, yani güneş ve yıldız misaliyle şöyle ifade eder. Allah'ın birliğini kuşatıcı bir şekilde görmek, Allah'ın dışındakileri görmemeyi gerekli kılar. Ama onların varlığını inkar etmez. Mesela bir şahsı güneşin var olduğu bilgisi yakinen kapladığında, bu bilgi onun yıldızları yok bilmesini gerektirmez. Evet, böyle bir insan güneşi gördüğünde başka gök cisimlerini elbette göremez. Onun gördüğü tek şey güneştir. Fakat bu esnada bile o, diğer gök cisimlerinin yok olmadığını, sadece güneşin parlaklığı karşısında yıldızların mağlup olduğunu ve bu yüzden görünmediğini bilir. Bu makamdaki bir salik, yıldızlar yoktur diyenleri inkar eder. Onların bilgisinin hakikate ters olduğunu bilir. İmam-ı Rabbani'ye göre, Hak'tan başkasının varlığını yok sayan vahdet anlayışı, hem akla hem de şeriata muhaliftir. Güneşin doğmasıyla yıldızların varlığını inkar etmek ne kadar makul ise, Allah'ın varlığını görerek onun karşısında mahlukatı yok saymak da ancak o kadar makuldür. Evet, güneş doğunca yıldızlar yok olur, yok gözükür. İnsanın onları o şekilde görmesi bir eksiklik, bir kusur değildir. Ama buradan yola çıkarak bir inanç bina etmek ve mevcudatı yok farz etmek, imama göre doğru bir inanç, doğru bir akide olmayıp ehl-i sünnet inancına da bu anlayış terstir. Peki bu durumda Hüseyin bin Mansur el-Hallac'ın Enel Hak, Beyazid-i Bistami'nin Sübhani me'azeme şani, kendim noksan sıfatlardan tenzih ederim, benim şanım ne yücedir gibi sözlerini nasıl anlamamız gerekir? İmam-ı Rabbani'ye göre bu sözler de vahdeti vücut değil de vahdeti şuhuda yorulursa şeriatla hiçbir zıtlık ifade etmez. Yani tamamen şeriata uygun hale gelir. Zira bu tür sufiler, Beyazid-i Bistamiler, Hallacı Mansur gibi sufiler manevi bir cezbe halindeyken, o manevi hale mağlup olmuşken bu tür sözleri ifade etmişlerdir. Mesela Hallaç kendi nefsini görmeyerek Enel Hak demiştir. Bunun manası ben yokum, var olan haktır demektir. Eğer Hallaç kendini görerek Enel Hak deseydi bu mahza küfür olurdu. İnsanın kendi varlığını görmemesine işte bu vahdeti vücuttur demek her zaman doğru değildir. Yani imama göre Hallacı Mansur Hazretleri vahdeti şuhud makamında kendi varlığını göremeyerek Enel Hak, ben hakkım, bende var olan hakkın varlığıdır gibi bir mana ifade etmek istemiş. Kendini görmediği için de küfre düşmemiştir. Bu konuda Mevlana Hazretleri de çok güzel ifadelerle bizim bu zor makamı anlamamıza katkıda bulunur. O gerçek sufi, güneşe karşı yanmakta olan muma benzer. Mumun alevi de var sayılır ama güneşin önünde yok gibidir. Güneşin karşısında mumun alevi yok gibi görünmekle beraber vardır. Çünkü ona bir parça pamuk tutulacak olsa alevi pamuğu yakar. Yine bu konuda Mevlana Hazretleri'nde çok güzel bir hikaye vardır. Hikayeye göre aslan, ormanlar kralı, o güçlü kuvvetli aslan, kurdu ve tilkiyi yanına alarak ava gider. Esas amacı onlardan faydalanmak değil, onlara faydalı olmak. Bu daha güçsüz hayvanlara yardımcı olmaktır. akşama kadar avlanırlar. Neticede bir öküz, bir keçi ve bir tavşan avlanmış olur. Aslan kurda der ki, ey kurt, ey yaşlı kurt, hadi bakalım. Şu avladığımız hayvanları adilce bir paylaştır. Kurt der ki, padişahım, sen irisin, güçlüsün ve büyüksün. Sana bu öküz, dağ öküzü iyi gider. Benim vücudum orta halli, ben de şu keçi ile idare ederim. Şu miskin tilki de şu tavşancağız alsın, o ona yeter der. Aslan buna çok kızar, kurdun kafasına bir pençe vurur ve onu oracıkta parçalar. Bu sefer aslan tilkiye döner. Ey tilki, hadi bakalım, bu paylaşımı sen yap. Aramızda şu avları paylaştır. Tilki der ki, padişahım, bu öküz sabah kahvaltısında sana iyi gider. Öğlene keçi yersin, akşam da hafif olur, tavşanla idare edersin deyince, bu paylaştırma aslanın çok hoşuna gider. Zira kurt aslan karşısında kendine bir varlık görmüş, kendine bir varlık vehmetmiş ve aslanın hakkı olan o avları almaya, ondaki o gücü kendine atfetmiştir. Halbuki tilki akıllı davranmış, kendini o aslanda fani görmüş, onun karşısında kendine bir güç, bir varlık atfetmemiş ve her şeyi aslana vermiştir. Böyle olunca aslan der ki, ey tilki, bütün avların hepsini sana hediye ettim. Benim bunlara ihtiyacım yok. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok der. Tabii bu hikayedeki muhterem dinleyici kardeşlerim, aslan yüce Rabbimizi ifade eder. Yüce Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarına yaratmasıyla, imdadıyla, nimetleriyle her daim onların yanındadır. Bazen de bizden zekat ister, namaz ister, bazı ufak ibadetler ister. Esasında bunlara ihtiyacı yoktur. Sırf bizi imtihan etmek, imtihan haricinde bize daha büyük nimetler vermek için bizlerden bu tür ufak yükümlülükleri ister. Kurt cibilliyetli insanlar ise kendilerinde bir varlık görür ve Allah'a haşa, şu senin, bu benim, şu vaktim bana ait, şu vakit biraz sana belki veririm, belki vermem. Yani Allah ile bir pazarlık halinde, Allah ile haşa bir paylaşım halindedirler. Halbuki bütün bu mevcudat, bütün kainat, her şey Allah'a aittir. Bizim neyimiz var ki? Varlık, mülk, yaratma, bütün nimetler yüce Rabbimize ait. İşte vahdet-i şuhud makamındaki bir insan bu hakikatleri görür. Kendinde dahi bir varlık görmez. Hiçbir ibadetinde, hiçbir infakında veya yaptığı güzel bir işte kendine bir varlık görmediği için kibre, gurura düşmez. Bu sebeple İmam Rabbani Hazretleri vahdet-i şuhud halini önceler. Zira vahdet-i vücuda kail olan sufilerin bir kısmı, hepsini demeyelim, özellikle bu halleri tam manasıyla yaşamayanlar, İslam'ı yaralayan, zedeleyen bazı haramlara, bazı günahlara düşmüşler. İbahiyeci, yani her şeyi helal görmek, haramları helal saymak gibi bazı yanlışlara düşmüşlerdir. Bu sebeple özellikle Hindistan gibi insanların putlara, farelere, maymunlara, hemen hemen her tür varlığa taptığı, binlerce putun olduğu bir ülkede Allah'tan başka varlık görmek veyahut da her şeyi ilahi kaynaklı görmek insanları kolayca panteizme, şirke düşürmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu tür zor kavramları niçin açıkladığında 43. mektubunda şöyle ifade eder. Şunu da belirtmeliyim ki benim bu anlaşılması zor konulara girmemin sebebi zamane sufilerinin pek çoğunun bu inanca sarılmalarıdır. Bazıları taklitçiliğinden, bazıları sahip oldukları kuru ilimden, bazıları zevk ile karışık bir bilgiden, bazıları da sapıklık ve mülhidliklerinden kendilerini bu anlayışa kaptırmıştır. Demek ki imama göre bazı insanlar eksik bilgiden, bazıları sekir halinin getirdiği manevi zevklerden, bazısı kör taklit ile, yani yaşamadığı halde okuduğu sufi tasavvufi kitaplardan duyduğu sözlerle, bazıları da sırf sapıklıklarını gizlemek, İslam dışı inançlarını saklamak için vahdeti vücut kılığına girmişlerdir. İmam şöyle devam eder: saydıklarımızın sonuncusu olan mülhitler her şeyi hak olarak görmektedirler. Bunlar bu hileleriyle kendilerini İslam'ın dairesinden çıkarmakta ve şeriatın tekliflerini reddetmektedirler. Onların şer'i emirleri yerine getirdiklerine dair itirafta bulunsalar da bunu ancak ikincili bir öneme binaen yapmakta, bunlar asıl amaç olarak şeriatın ötesinde hayaller kurmaktadırlar. Haşa ve kella, ben bu tür sapık inançlardan Allah'a sığınırım. Demek ki imama göre, muhterem dinleyicilerim, özellikle sapıklık inancını vahdeti vücut kılıfına sokarak pazarlamak isteyen sahtekarlar bugün ne kadar maalesef bizleri ve tasavvufu yaralamaktaysa, geçmişte de bunlar fazlaca görülmüştür. Bu sebeple sufilerin sekir halinde söyledikleri bu vücudi kelamı alarak bunları günümüzde yaymaya çalışan ama İslam'ın esas temel prensiplerini yaşamayan sufi görünümlü insanlardan uzak durmak gerekir. İmam Rabbani Hazretleri bunu söylemekle beraber İbni Arabi Hazretleri gibi büyük Allah dostlarının sözlerinde onlara manevi sekir halinde söylenmiş sözler olduğu için onlara bir mazeret hakkı verir. Onları mazur görür. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri çoğu zaman İbni Arabi'den Arif-i Billah Şeyhimiz Hazretleri diye bahseder. Onunla alakalı güzel, böyle daha dengeli görüşleri vardır. Ama şuna kaildir ki hiçbir salik yaşamadığı halleri, kim olursa olsun, İbni Arabi Hazretleri de olsa, onun eserlerine bakarak oradan taklit ederek iddia etmemeli ve yaşamadığı halleri kendisine atfetmemelidir. Zaten İbni Arabi Hazretleri de İmam Rabbani'den gelen rivayete göre vefatından az bir süre önce vahdeti vücut inancını terk etmiştir. Ve şöyle söylemiştir: bana kesin olarak malum oldu ki tevhid-i vücudi küçük bir yoldur. En büyük yol ise bunun dışındadır. Bunu daha önce de biliyordum, fakat şimdi bu bilgi yakinen bana hasıl oldu, demiştir İbni Arabi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri de sülükün başında kendisine bu tür hallerin, yaşayışların, duyuşların geldiğini, bunlara maruz kaldığını ama zamanla bunları aştığını ifade eder. Bu sebeple bize tavsiyesi, netice olarak İmam Rabbani Hazretleri'nin bize tavsiyesi, tarikat ve şeriat dengesini hiçbir zaman bozmamamız, bilhassa vücudi inançlarda ehl-i sünnete aykırı olan bazı görüşlerden kaçınmamız, özellikle bu tür manevi halleri taklit ederek bunları savunanlardan uzak durmamız yönündedir. Bilhassa bugün, bilhassa Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan bazı manevi hareketler diyelim, bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin bu sözlerinde daha çok ifade ettiği yanlış inançlara sahip kesimlerdir. Zira bunlar her ortamda vahdeti vücut inancını savunmakta, tasavvufun diğer zikir, tefekkür gibi hiçbir metodunu sanki görmeden sırf bir felsefi inanç ile sufi olduklarını düşünmektedirler. Rabbimizden niyazımız, bu tür yanlış düşüncelerden, yanlış görüşlerden cümlemizi, bütün maneviyat severleri korumasıdır. Muhterem dinleyicilerim, bugün biraz zor konulara girmiş olduk. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud. Tabii bunları bilmek, bu konularda fikir sahibi olmak hepimiz için çok elzemdir. Bilhassa maneviyat yolunda bulunan insanlar için. Allah Teala inşallah hem bilgimizi, hem irfanımızı, hem de amellerimizi aynı oranda artırmayı, hep dengeli şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar başka bir Hacegan mektubunda görüşünceye kadar hepinizi Rabbimize emanet ederim. Hoşça kalın.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.